الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Geçen hafta sular bölümünü bitirmiştik. Bugün yeni bir bölümle başlayacağımızı söyledik. O da Babul Aniye, kaplar bölümü. Acaba neden müellif sular bölümünün akabinde kaplarla ilgili bölüme geçmiştir? Normalde kaplar asıl itibariyle ne? Yiyecek içeceklerin içinde bulunduğu, mesela Kitabul At'ime veya Kitabul Eşribe, içecekler yeme içme babında bunu almamış da sular babının hemen akabinde almış. Neden olabilir? Çünkü ne dedik biz sular babında? Kişinin temizliğini sağlayabileceği bir tane madde var. Temizlenebileceği. Onun da su olduğunu söyledik. Suyun haricinde başka temizlenebileceğimiz bir madde var mı? Suyun hükmünü alan bir toprak var. Hüküm olarak. Suyun hükmünü alan, yani su bulamadığımız zaman toprakla hüküm olarak temizlendiğimizi söylemiştik. Ama asıl itibariyle temizleyici olan suydu. Diyoruz ki müellif burada Babul Aniye, yani kaplar bölümünü sular bölümünden almasının, sonra almasının sebebi, diyoruz ki çünkü su sıvı, akıcı bir madde. O yüzden bunun bir kap tarzı, onu akıtmayan, onu sızdırmayan bir şey üzerinde toplanması gerekiyor. Onun içinde onu muhafaza edecek, tutacak, sızdırmayacak, kaçırmayacak bir şey içinde muhafaza edilmesi gerekiyor. O abdest aldığın veya yıkandığın suyun. O yüzden müellif sular babından sonra Babul Aniye, yani kaplar babına geçmiş. Diyoruz ki ina kap anlamına geliyor. Aniye bunun çoğulu. Bunun da bir çoğulu var. Evani. Yani ina, aniye, evani. Bu şekilde cemleri var. Dedik ki kaplar da, suyun içinde koyduğumuz kaplar da farklı farklı şeylerden yapılabiliyor. İşte mesela ne bileyim, bir demirden yapılabiliyor, bakırdan yapılabiliyor, tahtadan yapılabiliyor, çelikten yapılabiliyor, porselenden yapılabiliyor. Yani kısacası kapları elde ettiğimiz şeyler birden fazla. Ve burada zikretmemiz gereken, öncelikle zikretmemiz gereken bir kaide var. Diyoruz ki eşyada asıl olan helallik, ibahlık, mübah oluşu. İbadetlerde ise asıl olan ne diyoruz? Haram oluşu. Bu kaideyi göz önünde bulundurarak ne diyoruz? Eğer eşyada asıl olan ibaha ise, mübahlık ise, o zaman kaplarda da asıl olan ne? Mübah oluşu. Anlaşıldı mı burası? Yani yeryüzündeki her şey bize mübah kılındı. Yalnızca Allah'ın ve Resulünün haram kıldıkları hariç. Yani kaplarla ilgili durumda biraz sonra örneklerle de bunu açıklayacağız. Ama ibadetlerde tam tersi. Bütün ibadetler aslında haram. Allah'ın ve Resulünün bize öğrettikleri, helal kıldıkları hariç. Yani biz mesela elimizde bir porselen kap veya ne bileyim bir tahta kap bulduğumuz zaman aklımıza şu gelmeyecek. Acaba bununla ilgili bir delil var mı? Porselenle, tahtayla, demirle. Onun zıttına aklımıza şu gelecek. Eşyada asıl olan ne? Helallik. Eğer bunu haram kılan bir şey yok ise o zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu helaldir. Bunu biraz sonra daha iyi anlayacağız dedik. İbadetlerde de asıl olan ne dedik? Haram. Çünkü niye? İbadetler, ibadet dediğimiz şey bizi Allah'a götüren yol. Eğer bu yolu Allah-u Teala veya onun Resulü çizmediyse o zaman biz bilmediğimiz bir konuda ne yapacağız? Duracağız. Çünkü bu yol bizi Allah'a götürüp götürmediğini, bunu ya Allah'ın kitabından veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden başka anlama ihtimalimiz yok. O yüzden diyoruz ki ibadetlerde asıl olan haramlık, eşyada ise asıl olan helallik, mubah oluşu. Bununla ilgili mesela birisi bize dese ki porselen kapla onun içinden abdest almak veya onu kullanmak caiz değildir. Biz bu insana nasıl bir cevap vermemiz gerekir? Yani o bize şimdi soruyor. Diyor ki porselen kapla kullanmak, yani porselen veya ahşap veya herhangi bir şey, bu tip şeyleri kullanmak diyor haramdır.
Eşya helal mi haram mı?
Biz onu diyeceğiz ki asılda bir kaidemiz var bizim. Asılda eşyada asıl olan helallik. Ve diyeceğiz ki biz ona burada senin delil getirmen gerekiyor. Yani aslında bu helal olan bir şey. Genel bir hüküm. Eğer sen bunun haram olduğunu söylüyorsan o zaman biz ne diyeceğiz ona? Senin bize delil getirmen lazım. Bizim delilimiz ne? Ortada eşyanın helal olması. Bir ikinci delilimiz onu haram kılan bir şeyin olmaması. Yani bizim delilimiz delilin olmaması. Başka bir tabirle bizim delilimiz ne? Diyoruz ki bununla ilgili bir delil yok ise o zaman asıl kaideye döneriz. Eşyada asıl olan mübahlıksa o zaman biz porselen de olsa işte ne bileyim demir de olsa bakır da olsa çinko da olsa bunun helalliğine hükmederiz. Bizi birisi böyle derse usul olarak bizim ne dememiz lazım? Öncelikle senin delil getirmen gerekiyor. Çünkü sen bunun haram olduğunu söyledin. Aynı zamanda da eşyada asıl olan bu ise bizim delilimiz yine var. Ortada delilin olmaması. Aynı zamanda delilimiz de var. Bununla ilgili bir delil olmaması. Aynı şekilde başka birisi elmasla ilgili bize bir şey söylese, bununla ilgili ortada bir delil olmadığı için bir kişi elmas bir kap kullanmasında bir beis, bir sıkıntı yok diyoruz. Peki başka bir şey sorarsak, birisi mesela bir insanın kafatasını buldu ve bunu normalde kap olarak kullandı. Bu caiz mi değil mi? Kalsın.
Eşya olmadığı için eşya olmadığı
için. Caiz değil.
Caiz değil. Niye Mehmet?
Çünkü bu haram olan bir şey.
Normalde geçen dersimizde ne dedik? Bir insan zor durumda kaldığı zaman başka bir insanın etini yiyebilir. Niye? Delil olarak ne demiştik? Çünkü yaşayanın yaşamayana karşı daha fazla bir hürmeti var. Bir üstünlüğü var. Biz Allah Resulü Aleyhisselam bir hadis-i şerifte diyor, buyuruyor yani ölü bir insanın kemiğini kırmak aynı canlı bir insanın kemiğini kırmak gibidir. O yüzden Adem oğlunun her parçası ihtiram edilmesi gereken bir durumdur. O yüzden diyoruz ki bir kişi kafatasını alıp ben bunu kendime tas olarak edindim, bununla ilgili bir yasak yok derse, hani eşyada asıl olan ibaha derse deriz ki burada olmaz. Burada başka bir şeyden dolayı, hürmet etmemiz gerektiğinden dolayı o yüzden diyoruz ki senin bu şekilde bunu kap edinmen caiz değildir, uygun değildir. Şimdi ilk hadisimize geçelim. Huzeyfe radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis-i şerif. An Huzeyfe ibn el-Yemani radıyallahu anhuma kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la teşrabu fi aniyeti zehebi vel fiddati, ve la te'kulu fi sihafihima, fe inneha lehum fid dunya, وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Huzeyfe radıyallahu anh buyuruyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altın ve gümüş kaplardan içmeyiniz. Böyle tabaklardan yemeyiniz. Çünkü bu kaplar dünyada onların, ahirette ise sizindir. Hadis muttefakun aleyh. Yani Sahih Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Şimdi burada öncelikle hadis-i şerifin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki لَا تَشْرَبُوا İçmeyiniz. Buradaki la ne lası? Nehi. Nehi lası. Bunun nehi lası olduğunu nereden anlıyoruz? Arapça okuyan kardeşlerimiz bilir bunu. Nereden anlıyoruz Kasım? La teşrabu.
Cezim yapmadığından
Sonundaki nun ne yapmış? Düşmüş. Şimdi bununla ilgili bunun la en nahiye olduğunu anladığımız zaman buradan da bir hüküm çıkartacağız. İleride yine aynı zamanda diyor ki la teşrabu. İleride ve la te'kulu. Aynı sigada. Yine başında bir olumsuzluk. La bir olumsuz bir şey. La teşrabu içmeyin. Ve la te'kulu yemeyin. Diyoruz ki burada bu la en nahiye bize ne faydasını veriyor? Eğer bir şeyde la en nahiye kullanıldıysa genel olarak bu hükmün haram olduğunu. Yani altın ve gümüş kaplarda yiyip içmenin haram olduğu hükmünü ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz. Buradan çıkarmış oluyoruz. Aynı şekilde burada bilinmeyen kelimeler olarak la teşrabu fi aniyeti zehebi vel fiddati. Aniye ne dedik? Kap. Zeheb ne demek? Altın. Vel fidda gümüş. Gümüş ve altın kaplarda ne yapmayın? İçmeyin. Ve la te'kulu yemeyin. Fi sihafihime. Sihaf burada yani içinde yenilen tabak anlamında, çanak tabak anlamında geliyor. Yani ne? Altın kaplarda ondan bir şeyler içmeyin. Bu aynı zamanda altın olan gümüş ve kaplarda ne yapmayın? Yemek yemeyin. Daha sonra da Allah Resulü sen buyuruyor, diyor ki fe innaha lehum fid dünya. Bu onlar için dünyada ki kullandıkları bir şeydir. Buradaki onlardan kasıt kim?
Kafirler.
Diyor ki ve lekum fil ahira. Sizin için de ahirette olan bir şeydir. Bununla ilgili, yani hadisin son kısmıyla ilgili, burada ne bu? Her zaman dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin hükmünü bize belirttikten sonra aynı zamanda ne yapıyor? Onun illetini de, hikmetini de bize belirtiyor. Yani diyor ki altın ve gümüş kaplarda yiyip içmeyin. Burada bir hüküm var. Daha sonradan bize bunu ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Diyor ki bu dünyada onlar içindir. Kafirler içindir. Ahirette ise sizin için. Yani biz bu dünyada bunları bu şekilde kullanmaktan nehyedilmişiz. Ve bunun karşılığını ebedi cennetlerde göreceğimizi, eğer imanlı bir şekilde ölürsek, bu nimetleri orada ebedi cennetlerde bunlarla rızıklandırılacağımızı Allah-u Teala bize ne yapıyor burada? Belirtiyor. Burada yine bununla ilgili bir kıssa var. Huzeyfe radıyallahu anh'unun bu hadisi zikretmesindeki bir kıssa var. Huzeyfe radıyallahu anh evinde otururken o zamanki hizmetçilerinden bir tanesinden bir su istiyor. O da gümüş bir kapta ona su getiriyor. Huzeyfe radıyallahu anh alıyor, şeyi fırlatıyor. Ondan getirdiği şeyi fırlatıyor. Daha sonradan etrafındakilere, yanında oturan, meclisinde oturanlara diyor ki size diyor bu şekilde bir açıklama yapayım. Ben diyor bunu daha önceden uyarmıştım. Bu şekilde bu kapla bana su getirmesin diye. Yani ona gelen hizmetçi diyor ki hani ben bu şekilde onu uyarmıştım. Daha sonradan bu hadisi şerifi zikrediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyurmuştu. Altın ve gümüş kaplardan içmeyin. Onlardan yemeyin. Bunlar diyor kafirler için dünyada, sizin için ise ahirettedir. Bu hadisi ne yapıyor? Bu şekilde naklediyor. Yani bu hadisin nakledilmesinin kıssası da, gerçekleştiği şey de burada bu şekilde anlıyoruz. Daha sonradan hadisten istifade ettiğimiz faydalara geçince, birincisi diyoruz ki altın ve gümüş kaplarda yiyip içmek nedir arkadaşlar? Haramdır. Altın ve gümüş kaplarda yiyip içmek haramdır. Buradaki nehiden de haramlığın kastedildiğini anladık. Dedik ya la teşrabu. Buradaki la nehyetmek, yani yasaklamak anlamına geliyor. La teşrabu yani içmeyin. La te'kulu yemeyin anlamına geliyor. Buradaki hüküm la teşrabu ve la te'kulu, yalnızca buradaki hüküm erkekleri mi kapsıyor? Erkek ve kadın ayırt edilmiyor. Burada kadın erkeğin dımnında, yani onun peşinde beraber aynı hükmü paylaşıyor. Çünkü asıl itibariyle sigalara baktığınız zaman sanki bir erkeğe hitap var. Kullanılan siga. Ama buradan ne diyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam erkek genelde bu tip hükümlerle muhatap olduğu için bu şekilde erkek sigasıyla kullanılıyor. Ama bunun bu hükmün altına bayanlar da ne yapıyor? Giriyor. Burada kabın büyük veya küçük olması veyahut da o kaptan az yemek veya çok yemek diye bir ayrım da yapmıyoruz. Genel olarak sen buradan bir kaşık alsan da bu haram. Tabağı komple sıyırsan da bu bize yasaklanmış, haram olan bir şey. Buradan aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselam yani gümüş ve altın kaplarda yemeden ve içmeden bizi yasaklıyor. Ve buradan şu istifadeyi de çıkartıyoruz. Diyoruz ki demek ki bunun dışında, yeme içme dışında altın ve gümüş diğer başka işlerde ne yapabilir? Kullanılabilir. Bununla ilgili tabi bazı alimler bunun da olmayacağını söylüyorlar. Ama racih olan görüş altın ve gümüşün yeme içme dışında kullanabileceği. Bunlarla ilgili zaten ileride birkaç tane de kısa olarak örnek vereceğiz sahabenin yaşantısından. Ki bunu da şey olarak biliyoruz. Eskiden biliyorsunuz paralar altın ya da gümüş olarak kullanılıyordu. İşte mesela dirhem altından yapılıyordu. Dinar gümüşten yapılıyordu. Bu şekilde de halk arasında kullanılabilen bir neydi? Halk arasında kullanılan bir şeydi. Şimdi bu hadisten arkadaşlar bazı alimler diyorlar ki kafirler ne İslam'ın aslından ne de furu dediğimiz emir ve yasaklardan sorumlu değildir. Delil olarak da diyorlar ki فَاِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Bunlar kafirler için dünyada, sizin için ise ahirettedir. Bir grup alim diyorlar ki kafirler bundan sorumlu değillerdir. Diğer başka bir grup diyor ki bilakis kafirler İslam'ın aslından da sorumludur. Furu, emir ve yasaklardan da sorumludur. Bununla ilgili delil olarak şu ayetleri zikrediyorlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Muddessir suresinde buyuruyor. Diyor ki اَلَا أَصْحَابَ الْيَم۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِم۪ينَ مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى اَتَانَ الْيَق۪ينَ. Muddessir suresinde 39 ve 46. ayetler arasında Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki ancak sağdakiler başka. Onlar cennetler içindedir. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Yani cennet ehli cehennem ehline soruyor. Sizi bu yani acı verici, elem verici azaba sokan nedir diye soruyorlar. Onlar diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla beraber ne yapıyorduk? Batıla dalıyorduk. Ve aynı zamanda diyorlar ki ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi, çattı. Diyorlar ki alimler bu ayetlerden, eğer Allah-u Teala onların yapmadıkları bu amellerinden dolayı azap gördüklerini söylüyor ise, yani bunlar namaz kılan değildik. Yani bir ameli terk etmişler. İşte zekat da vermiyorduk, miskini de doyurmuyorduk. İşte batıla dalanlarla beraber dalıyorduk. Ceza gününü de inkar ediyorduk. Hep yaptıkları şeylere baktığımız zaman asıl da yapmaları gereken furu dediğimiz var ya, emir ve yasaklara uymadıkları için burada ne yaptıklarını söylüyorlar? Ateşe girdiklerini, ceza gördüklerini söylüyorlar. O yüzden diyoruz ki bu ayetler neye delalet ediyor? Kafirler İslam'ın özünden, aslından, tevhidden sorumlu oldukları gibi aynı zamanda da İslam'ın furu dediğimiz emir ve yasaklarından da sorumlular. Aynı zamanda diyoruz ki başka bir yoldan bakarak, eğer biz Müslümanlar bundan sorumlu isek, bundan hesaba çekilecek isek, kafirler ne diyoruz? Min babi evla. Eğer Müslüman bunlardan hesaba çekilecekse, kafirlerin bunlardan hesaba çekilmesi kaçınılmaz bir durumdur. Yani eğer Müslüman bundan hesaba çekiliyorsa, kafir bu anlamda hesaba çekilmiyorsa, böyle bir ihtimalde ne yapılamaz? Düşünülemez. Diğer bir şey, Huzeyfe radıyallahu anh'ı ilk görüştekiler ne dedik? Hani kafirler İslam'ın aslından, furuğundan sorumlu değil diyenler için. Onlar dediler ki Huzeyfe radıyallahu anh'ın hadisi de buna delalet ediyor. Dediler ki Huzeyfe radıyallahu anh ne dedi? Bu kafirler için dünyada, sizin için ahirette. Yani buradaki lehum'deki le, buradaki lam, dediler ki ya ihtisas içindir ya da mübahlığını, onların bu dünyada bundan istifade edebileceklerini gerektirir diye bir dili getirdiler. İkinci görüşte onlara diyorlar ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken dünyada onlar için bu helaldir anlamında söylemedi. Sadece onların bulunduğu vakadan bize ne yaptı? Haber verdi. Yani kafirlerin durumu, içinde bulunduğu durum böyledir. Yani işte gümüş veya altın kaplardan yiyip içerler. Bu anlamda ferahlığı, rahatlığı, bolluğu severler. Yani hiçbir zaman bir şeyden haber vermek o şeyin mübah olduğunu, helal olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz ne diyoruz? İlk görüşe delil, reddiye olarak diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada onlar için dünyada bunun mübah olduğunu kastetmedi. Sadece onların halinden bize haber verdi. Onların içinde bulunduğu halden bize haber vermesi bu işin mübah olduğunu, helal olduğunu göstermez. Bununla ilgili mesela kıyametten veya ahiretin son dönemlerinden, yani normalde nasıl diyeyim, son yani insanoğlunun içine düştüğü durumlardan bahsederken Allah Resulü Aleyhisselam Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsederken ne diyor? Onların peşinden karış karış, zira zira Yani belli bir mesafede onların peşinden gideceksiniz. Hatta diyor onlar, dap denilen bir hayvan vardı ya, dedik Suudi Arabistan'da da meşhur. Halid bin Velid sofrasında onu yemişti. Allah Resulü Aleyhisselam onu yememişti. Diyor ki onlar onun çukuruna girse siz de ne yapacaksınız? Onların çukuruna gireceksiniz. Allah-u Teala burada, Allah Resulü Aleyhisselam burada yine bize bir şeyden haber veriyor. Ama burada haber verdiği şeyin güzel bir şey olduğunu mu anlıyoruz? Aslında kötü bir şey olduğunu anlıyoruz ama bunun vuku bulacağında ne yapıyoruz? Biliyoruz, iman ediyoruz. O zaman diyoruz ki aklımıza şöyle bir soru geliyor. Eğer kafir bir insan bu emir ve yasaklardan sorun, yani bunlardan sorumlu ise, o zaman kafir bir insanı altın ve gümüş kaplardan yiyip içerken gördüğümüz zaman onu uyaracak mıyız İsmail abi? Yoksa sessiz mi kalacağız?
Uyaracağız.
Neye göre? Diyor ki Şeyh Hüseyin, Allah ona rahmet etsin. Şeyh Hüseyin diyor ki onları uyarmamız gerekmez diyor. Onları uyarmamız gerekmez. Onların içine düştüğü bir hata var. Bu başka bir şey. Onları uyarmamız gerekmez. Neden denildiği zaman diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anhu'yu Yemen'e gönderdiği zaman ona dedi ki öncelikle onları şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah'a çağır. Bak öncelikle bizim için davette bir öncelik var. Tevhid. Şimdi adam Allah'a şirk koşuyor. Sen adama diyorsun ki mesela işte namaz senin üzerine farz. İşte ne bileyim altın kaplarla, gümüş kaplarla yeme.
Ben Müslümanlar için demiştim.
Bir zaman dedi bak uyuyorsun demek ki sen. Dedi ki kafir bir kimseyi gümüş ve altın kaplardan yiyip içerken görsek onu uyarmamız gerekmiyor. Muaz radıyallahu anh daha sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eğer bunu kabul ederse, yani şehadeti kabul ederseler, kelime-i tevhidi kabul ederseler onları namaza çağır. Eğer diyor onu da kabul ederseler onu ne yap? Zekata çağır. Yani bizde bir tertip var. Yani önemli olana bir öncelik var. Yani ateşe giden adam namaz kılsa Allah'a şirk koştuğu halde o namazın ona bir faydası var mı? Yok. Öncelikle demek ki bu adamın akidesini ne yapması lazım Hüseyin abi? Düzeltmesi lazım. Ki ondan sonra bu şeylerden sorumlu, yani biz ona uyarmamız gereksin. Ama bununla birlikte biz diyoruz ki bu insan bunlardan dolayı hesaba çekilecek. Biraz önce ayetleri okuduk. Diyorlardı ki o cehenneme elini, biz namaz kılanlardan değildik. Biz miskinleri de doyurmuyorduk. Demek ki yap, yani İslam'ın özüne aykırı olan şeyleri yapmalarından dolayı da hesaba çekilecekler. Peki şöyle, İslam beldesinde gayri müslim bir insan açıktan içki içiyorsa hüküm aynı mı? İçiyorsa içemez o ayrı bir şey. İçiyorsa ne? Uyarmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Şimdi ilk durumda uyarmamız gerekmez dedik. İkinci durumda aynı mı?
Hayır, aynı değil.
Gerekir. Neden? Çünkü burada İslam'ın özünün yaşandığı bir yer var, bir belde var. Sen bu şekilde, bu anlamda hür değilsin. İçiyorsan kendi evinde gizli bir şekilde içersin ama sokakta aleni bir şekilde insanların önünde, kardeşim sen inanıyorsun, sana göre haram, bana göre ben böyle bir haramlık görmüyorum, istediğim gibi içerim yerim, seni ilgilendirmez diyemez. Senin bunu ne yapman lazım? Uyarman lazım, engellemen lazım. Yani ikisi farklı durumlar. Yani en kötü ihtimalle bunu veliül emir, kimse bu şeyden, makamlar, sorumlu makamlar, onu edeplendirecek makamlar kimse, ona şikayet edersin. Yoksa sen kendi elinle işte ben söyledim anlamadı, sonra adamı dövdüm, hastanelik ettim dersen, senin de burada belki uyarman açısından doğru yaptın ama adamı dövdün, hastanelik ettin, bu anlamda Hüseyin abi sen doğru yaptın diyemeyiz. Başka bir faydamız da burada ahiretin var olduğu, orada nimetlerin ve cezaların bulunduğu. Allah Resulü diyor ki bu dünyada onlar için, ahirette sizin için bu nimetleri, ahirette bizim için olduğunu söylüyor. Buradan ahiretin var olduğunu, o aynı zamanda oradaki nimetlerden de iman sahiplerinin faydalanacağını zikrediyoruz. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve aynı şekilde biraz önce Huzeyfe radıyallahu anh'ın kıssasını anlattık. Hadisin anlatmasındaki sebebinden dolayı. Dedik ya hizmetçisinden veya da şeyinden bir bardak su, bir tas diyelim, gümüş tasla ona su getirdi. Huzeyfe radıyallahu anh ne yaptı o tası? Attı. Daha sonradan etrafındaki insanlara bir açıklama yapma gereği duydu. Niye? Töhmet altında kalmamak için. Bu hadisten aynı zamanda yani sebep, nuzul sebebinden dolayı, geliş şeklinden dolayı bu faydayı da çıkartıyoruz. İnsan eğer töhmet altında kalacağını düşünüyor ise o konuyla ilgili insanlar ona sormasa dahi o konuyla ilgili açıklama yapabilir. Huzeyfe radıyallahu anh da dedik ne dedi? Ela inni ukhbirukum enni kad neheytuhu en yeskini fih. Ben onu bu şekilde bu kapla bana su vermesinden dolayı onu nehyetmiştim, yasaklamıştım. Yani onu uyarmıştım. Dedim ki yani bana bu şekilde gümüş kapla su getirme. Peşinden de dedik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini ne yapmıştı? Nakletti, zikretti. Buradan aynı şekilde aynı zamanda müşriklere muhalefet etmenin vacip olduğunu ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Yani burada Allah Resulü aleyhisselam diyor ki dünyada onlar için olan bir şey, ahirette de sizin için. Yani müşrikler dünyada bu durumda ise aynı zamanda biz onlara muhalefet olsun diye bu işten ne yapıyoruz? Kaçınıyoruz, uzak duruyoruz. Aynı zamanda diyoruz ki bu olay gümüş ve altını kapsıyor. Bunun dışındaki işte ne bileyim daha pahalı taşlar var. Biliyorsunuz elmas var, işte ne bileyim zümrüt var, diğer değerli taşlar var. Bunlardan bir insan kendine kap edinse, bunlarla yiyip içse biz bu adama senin bu yaptığın haramdır diyemeyiz. Çünkü hadisin metninde gelen gümüş ve altın. O yüzden diyoruz ki yakut, zümrüt, elmas gibi taşlardan bu şekilde bir şeyler edinmek de ne değildir? Haram değildir. Orada da neye dönüyorduk? Kaideye dönüyorduk. Diyorduk ki eşyada asıl olan ibahalık, helallik, mübahlık. İbadetlerde ise asıl olan ne diyoruz? Haramlık. Yalnızca Allah'ın ve Resulünün helal kıldıkları hariç. Bu hadisi de aldıktan sonra bir sonraki hadis-i şerifte An Ummi Selemete radiyallahu anha kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellezî yeşrabu fî inâil fiddati innemâ yücerciru fî batnihi nâra cehennem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Seleme'nin naklettiği, anlattığı hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki, gümüş kaptan içen kimse karnına sadece cehennem ateşini doldurur. Hadis-i şerifini bize zikrediyor. Burada yücerciru kelimesinin asıl manası suyun boğazdan geçtikten sonra mideye giderken çıkardığı ses anlamına geliyor. Yani suyun sadece bu içmeyle alakalı, su yoluna girdiği zaman böyle bir gürül gürül bir akar ya. Aynı şekilde bu kişi de diyor, gümüş kaptan yedi içtiği zaman ne yapar? Cehennem ateşi de onun burasından gürül gürül akar, midesine dolar. Burada bu şekilde bir teşbih, bir ne var? Benzetme var. Yine burada başka bir fayda olarak şunu söyleyelim. Buradaki cehennem kelimesi, cehenneme neden bu isim verilmiş? Cehenneme bu ismin verilmesinin sebebi derinliğinin uzak oluşu. Yani derinliğinin çok oluşundan cehennem ismi ne bulmuş? Cehenneme bu şekilde bu isim verilmiş. Yine bu hadiste ilgili olarak çıkarttığımız faydalardan bir tanesi de gümüş kaptan içmenin haram oluşu. Bu aynı şey altın içinde geçerli diyoruz. Aynı şey altın içinde geçerli. Bu durum diyoruz ki Allah Resulü sen burada bize bir şeyden, bir tehditten, bir vaidden bahsetti. Yani gümüş kaptan içersen cezası budur dedi. O yüzden böyle bir tehdit, bir vaid olduğu için diyoruz ki bu min kebairiz zunub. Yani büyük günahlar adı altında büyük günahlar kategorisine girer. İmam Zehebi de bunu Kebair, El-Kebair adlı kitabında bu durumu ne yapmıştır? Zikretmiştir. Yani büyük günahların içine giriyor. Kişinin gümüş kaptan veyahut da altın kaptan içmesi bu konuma giriyor. Burada diyor ki büyük günahlarla küçük günahlar arasında bazı farklar var. Bunlardan bir tanesi büyük günah işleyen kimsenin tövbe etmesi özel, yani ona has tövbe etmesi gerekiyor. Küçük günahlar için aynı şeyi ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Ve başka bir fayda de Büyük günah işleyenin, kimsenin mücerret olarak bu günahı işlemesi ondaki adalet vasfını ne yapar? Düşürür. Yani bir kişi görüyoruz, gümüş kaptan su içiyor. Hani günümüzde yok ya, o kişiden biz hadis rivayet etmek istesek bu hareketinden dolayı ne yaparız o adamı? Almayız. Çünkü bu kişi büyük günah işleyen bir kişi. O zaman bu kişiden bu anlamda onun udul, adillik sıfatını ne yapar? Kaldırır. Ne zamana kadar? Bu işten tövbe edene kadar. Bu günahtan sıyrılana kadar biz diyoruz ki bu kişiden o anlamda hadis rivayet etmememiz için yeterli bir sebeptir. Bir kişiyi bu hareketi büyük günah işlerken görmemiz, mücerret olarak bu hareketi yaptığını görmemiz, ondan hadis almamamız için yeterli bir nedir arkadaşlar? Yeterli bir sebeptir. Nasıl? Şahitlik düşer mi? O konuya bakmak lazım. Ona göre bir dahaki ders inşallah onunla ilgili bilgi veririz. Peki bir şeyi içmek haram ise yemek de bu sınıf altında zikredilir mi? Hadiste اَلَّذ۪ي يَشْرَبُ ف۪ي اِنَا الْفِضَّةِ Gümüş kaptan içenden bahsediyor. Bunun içine yemek de girer mi? Girer. Diğer hadis de bunu destekliyor. Aynı zamanda burada diyoruz ki bu şekilde eğer bir şeyden içmekten bahsediliyorsa yemek de bunun içine girer. Peki burada içmenin karşılığında bir ceza belirtildi. Peki yemekle ilgili aynı ceza mıdır hüküm olarak? Diyoruz ki aynı değildir. Burada ne yapıyoruz? Duruyoruz. Çünkü buradaki ceza bunun karşılığı diyoruz ki neyle alakalı? İçmeyle ilgili geldi. Yemenin de haram olduğuna inanıyoruz. Bunda şek şüphemiz yok. Ama içenle yiyenin durumu aynı mı? O konu hakkında elimizde bir nas olmadığı için orada ne yapıyoruz? Duruyoruz. Ama diyoruz ki hani orada şek ettiğimizden değil. Bununla ilgili bir şey bilmediğimizden. Yoksa hüküm de acaba yeme de bunun içine girer mi, girmez mi? Aleykümselam. Girer mi, girmez mi demiyoruz. Diyoruz ki evet bir insan gümüş kaptan yerse bu haramdır. Ama cezası bu mudur? Hadiste gelen şekilde midir? İçmeyle aynı mıdır? Allahu alem diyoruz. Orada bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Susuyoruz. Ama hükmü ne yapıyoruz? Sabitleştiriyoruz. Diyoruz ki bir kişi yerse gümüş kaptan bu haramdır. Ama cezası bunun bu mudur? O konu hakkında ne yapıyoruz? Bir şey söyleyemiyoruz. Bir önceki hadiste altın kaplarda yeme içme ile ilgili haramlık olduğunu, bunun dışında kullanmanın helal olduğunu, mübah olduğunu söylemiştik. Bununla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi zikreden Ummu Seleme radıyallahu anhadan gelen bir kıssa var. Ummu Seleme radıyallahu anha da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait birkaç tane saç teli var. Ve bunu Ummu Seleme radıyallahu anha cülcül denilen bu eskiden okullarda da böyle ziller olurdu biliyor musunuz? Veya da hayvanların boynuna takarlar. O tip ona benzeyen çan şeklinde bir kapta ne yapıyor onları? Saklıyor, muhafaza ediyor. Eğer sahabelerden hasta olanlar var ise hasta yakınları Ummu Seleme radıyallahu anhaya bir su gönderiyorlar. Ummu Seleme radıyallahu anha da bu kabın içindeki saçların bulunduğu o kabın içine suyu döküyor. Orada karıştırıyor. Daha sonradan bu suyu hasta yakınlarına veriyor. Diyor ki bunu ona ne yapın? İçirin. O insanlar bu şekilde ne yapıyorlar? Şifa buluyorlar. Ve biz diyoruz ki eğer tabi bu durum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durum. Yani bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durum. Ki biz biliyoruz ki sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındayken de onun abdest suyu da ne yapıyorlardı? Bereketleniyorlardı. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna da inkar etmediği için elimizde böyle bir delil de var. Onun bedenine değmiş veya onun kendi şahsına ait bir şeyle bereketlenmek caizdir diyoruz. Burada şahit olan kısım neresi? Çan. Neden yapılmış bu çan? Gümüşten. Gümüşten yapılmış bir kap var ve bu şekilde Ummu Seleme radıyallahu anh onu yeme içme dışında başka bir şey için ne yapıyor? Kullanıyor. Aynı zamanda Esma binti Ebi Bekir Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Esma radıyallahu anha'da da Hazreti Ayşe'nin vefatından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait bir ne var? Cübbe var. Tabi bunun konuyla alakası, hani altın gümüşle alakası yok ama bir önceki anlattığımız Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın şeyine, saç teliyle ilgili ziyade olarak burada da Esma radıyallahu anh'daki bu hırkayı hasta olan insanlar ne yapıyor? Bu şekilde bununla teberrük edip bereketlenip bununla şifa buluyorlar. Allah'ın izniyle tabii ki diyoruz. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has bir ne diyoruz? Durum diyoruz. Aynı şekilde bu hadisten çıkarttığımız bir fayda de diyoruz ki el ceza'u min cinsil amel. Yani burada gümüş kaptan su içen kimsenin midesine giderken su nasıl ses çıkartıyor ise cehennemde de ateş oradan giderken o şekilde ne yapacak? Ses çıkara çıkara onun midesini dolduracak. Yani diyoruz ki el ceza'u min cinsil amel. Yani bu şekilde sen dünyada bunu bu şekilde yasak olan şeyi yapıyorsan bunun cezası da aynı o içtiğin o su buradan bu şekilde geçti ya. Ateşli. Ahirette de ateş de o suyun geçtiği gibi oradan gürül gürül ses çıkarta çıkarta ne yapacak? Senin midene inecek, orayı dolduracak. Daha sonradan bu hadis-i şerifleri zikrettikten sonra başka bir bölüme geçiyor müellif. Yani bu hayvanların derilerini tabaklama diyoruz ya, tuzla derilerini şey yapmaya geçiyor. Ve bundan birkaç hadis sonra aslında bugünkü konumuzla alakalı olan bir hadisi zikrediyor. Şeyh Hüseyin de Allah ona rahmet etsin diyor ki keşke müellif bu hadisi, bu şimdi zikredeceğimiz Enes radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadisi diyor ki diğer Ummu Seleme hadisinden sonra zikretseydi. Çünkü onun yeri aslında orası. Araya başka bir müellif orada başka konular soktu. Daha sonradan bu hadisi getirdi. Biz de diyoruz ki Şeyh Hüseyin bu şekilde keşke böyle yapsaydı daha güzel olurdu diyor. Biz de elimizde fırsat varken ne yapalım, o hadislere geçmeden önce konuyla alakalı olan bu bölümü alalım. Daha sonradan bir dahaki haftaya da ne yaparız? Diğer konulara ne yaparız? Geri döneriz. Burada da an Enes İbni Malik'in radıyallahu anhu enne kadehen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme inkesara fettehaze mekâneşşâbi silsiletin min fiddatin ahrecehu el-Bukhari. Buhari'nin de tahric ettiği hadis-i şerifte Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kadehi çatladı. Bunun üzerine çatlayan yeri gümüşten bir telle kapattı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada arkadaşlar bilinmeyen kelimelerden kadeh kelimesi içinde su ve benzeri şeylerin içebileceği kap anlamına geliyor. İnkesara yani Allah Resulü sellemin bu kabı ne yaptı? Çatladı, kırıldı. Oradan bir parça ne yaptı? Koptu veya ayrıldı anlamına geliyor. Fettehade mekâne şâbi. Buradaki şaptan kasıt o iki tarafın ayrılan o parçanın yani çıkan yeri kastediliyor. Orayı Allah Resulü Aleyhisselam ne yaptı? Mekâne şâbi silsiletim min fiddatin. Gümüş bir şeyle ne yaptı orayı? Kapattı. Tabiri caizse ne yaptı oraya? Yama yaptı. Oradaki ayrığı, oradaki çatlağı doldurdu. Gümüşle doldurdu. Bilinmeyen kelimeleri açıkladıktan sonra burada diyoruz ki ihtiyaç anında eğer kaplarda bu şekilde bir çatlak, bir aralık, bir şey var ise gümüşle bu şekilde oraya ne yapılabilir? Yama yapılabilir. Peki o zaman şöyle bir soru soralım. Gümüşle yapılır ise altınla da yapılır mı? Yapılır. Neye göre yapılır diyoruz?
Kullanılan bir kişi söylem sözü gümüş üzerinde, altın üzerinde değil.
Burada böyle bir kıyas yapamayız. Biraz önce yapıyorduk. Niye? Çünkü insanların nazarında altın gümüşten daha değerli, daha pahalı bir şey. Yani alttaki olan bir şey üsttekine kıyas edilmez ama üstteki alttakine kıyas edilir. Yani gümüşle böyleyse altınla hiç kaçınılmaz dersin. Ama burada eğer gümüşten bahsedildiyse alt taraftaki bir şeyden bahsedilip üst taraftakini ona kıyas edemezsin. O zaman diyoruz ki bu hadis sadece neyle alakalı Latif abi? Gümüşle alakalı. Altını bunun içine sokamayız. Ama diğer şeyde altını o gümüşün içine koyduk. Dedik ki bu şekilde Eğer altın, gümüş kaptan su içersen onun cezası budur. Altın kaptan da içersen bunun cezası budur. Bu bunun içine girer. Ama bu hadis-i şerifte bu bunun içine girmiyor. Çünkü altın gümüşten üst tabak olduğu için alttakini üsttekine kıyas edemezsin. Üsttekini alttakine kıyas edebilirsin. Burada yine üzerinde durmamız gereken bir şey ne dedik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ihtiyaca binaen yaptı. Ziynet için, yani güzel görünsün anlamında ne yaptı? Yapmadı. İhtiyaca binaen oradaki çatlağı gümüşle onardı. Gümüşle kapattı. Dedi ki kırılan kısmı altın ile tamir etmek aynı hükmü almıyor. Burada bazı alimler diyorlar ki kabın bu gümüşlü tarafından içmek mekruhtur. Çünkü normalde gümüş kaptan içmekle ilgili bir yasaklama vardı ya. Diyorlar ki bunun bu şekilde olması mekruhtur. Ama biz diyoruz ki böyle bir şey kabul edilemez. Çünkü hadisin metni ortada. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gümüş olmayan tarafından içti. Oradan uzak durdu diye bir ibare gelmiyor. Hadis genel olarak geliyor. Bu şekilde demek ki onarıldığı zaman bu şekilde diyoruz ki bu kapta az bir şey onarıldığı zaman bununla bu kap kullanılabilir. Burada şöyle bir şey de zikretmemiz lazım. İşte burada gümüşün işte saf gümüş olması gerekiyor. İşte veya da ne bileyim işte altınla beraber karıştırırsan bu hükümden çıkar. Bu şekilde veyahut da gümüş kaplama olursa bunun hükmüne girmez demiyoruz. Böyle bir ayrım yapmıyoruz. Saf gümüş olsa da bu böyle. Kaplama da olsa bu böyle. Altınla gümüşü de karıştırsan bu hüküm diğer önceki şeyler içinde aldığımız iki hadis içinde geçerli olan bir şey. Yani gümüş ister saf olsun, ister veya da altın ister saf altın olsun, gümüş ister saf gümüş olsun veya ikisi de kaplama olsun veya ikisini birbirine karıştırıp bir kap yap. Bunların hepsi bu hadislerdeki zikrettiğimiz hüküm altına ne yapıyor? Giriyor. Buradan zikredeceğimiz başka bir fayda de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, yani buradaki malı ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Zayi etmiyor. Islah olacak durumda ise onu ıslah edip ne yapıyor? Onarıp kullanıyor. Buradan da aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani israftan kaçındığını, kullanılabilecek malı yani ıslah edip onarılıp kullanılacak mala önem gösterdiğini gösteriyor. Başka bir son faydamızı da zikredelim bu konuyla ilgili. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar mütevazi bir insan olduğunu, ne kadar mütevazi bir şahsiyet olduğunu anlıyoruz ki yani bir kabı var, kırılmış, çatlamış, oraya gümüşten ne yapmışlar? Bir onarma yapmışlar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kibir yapmadan, gurur yapmadan ne yapıyor bunu? Kullanıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ne kadar mütevazi bir insan olduğunu da anlıyoruz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.